Merhaba, Kutsal Giyin Ölümünde yeni bölümle karşınızdayız. Sanırım biz konuklu bölüme inanılmaz alıştık. Evet, sadece bir bölüm yetti alışmamıza. Bugün bir konuğumuz var. Ege Başaran, namı diğer. Neredesin Ege? Hoş geldin Ege.
Hoş buldum, merhaba.
Buraya alkış efektleri veriyoruz. Ege'nin konuk olması bizi zaten aşırı heyecanlandırıyor. Orası cepte. Ama bu bölümün başka bir özelliği daha var. Ne yapıyoruz? Kutsallara karşı koymaya and içtiğimiz bu podcast serimizde. Bu kez üçümüzün de ortak kutsalı olan bir şeyi konuşacağız. O zaman ne diyoruz bir kere daha? Ay, aşırı heyecanlandım. Ege hoş geldin diyorum. Sözü direkt sana bırakıyorum. Tekrar hoş geldin.
Şurada bir hoş geldin sayacı şu an işliyor.
Hoş buldum, hoş buldum ve hoş buldum. Ben de çok heyecanlıyım. Böyle yarım yamalak nasıl konuşacağız bakalım karşılıklı heyecanlar. Öncelikle çok teşekkür ederim beni bu harika, bu anlamlı bölüme konuk aldığınız için ve bu sefer kutsalımızı parçalamak yerine onu daha da tabulaştıracağımız için birlikte çok daha ayrı heyecanlıyım.
Ege ile kutsalı olduğumuz o kadar fazla şey konuşabiliriz ki. Yani domates bence en başta üçümüzün kesişim noktası yaz mevsime.
Tarkan, Akdeniz, araya girmek zorundayım.
Tarkan. Kesinlikle. İşte Akdeniz mutfağına ve yaza ait her şey, bütün sebzeler, meyveler vesaire. Türkçe pop mesela yani. Ama biz bugün yine övgü listemizde üst sıralarda yer alan şeyler hakkında konuşmayı seçtik. Hatta bu programı hazırlanırken şeyi fark ettim. Biz Ege'yle zaten bir şehir üzerinden tanıştık. Karantinadan yeni çıktığımız bu dönemde, artık hatırlamıyorum kaçıncı karantinaydı. Yani o kadar çok karantina yaşadık ki biz burada ve Türkiye'de. Ege bir program yapıyordu Twitch üzerinden, Dış Hatlar Gidiş diye. Ve bunu işte Instagram'dan, Twitter'dan vesaire duyuruyordu. Ben de takip ediyordum. Yani çok da hoşuma gidiyordu. Bir yandan da şey diye düşünüyordum. Acaba ben de Montpellier'i gezdirsem ne anlatırım, nereye götürürüm vesaire falan diye. Bu arada detay vermedim sanırım. Ege belli bir şehirdeki yaşayan insana bağlanıyordu ve orada yaşayan insan çıkıp sokaklarda burası böyle, şurası şöyle, bu bina, özelliği bu vesaire falan diye böyle ne isterse onu anlatıyordu. Sonra dedim ki ben bunu niye yapmayayım ki? Ege'ye yazdım. O da sağ olsun tabii ki bebe. Ben de Ege'nin Twitch programında Montpellier'i gezdim. Böyle tanışmış olduk. Bu podcast'te Ege'yi de davet ederken Ege şey dedi, yani kutsal yıkmalı podcast'inize şehir, tek kutsalı şehir olan beni davet ettiğinizin umarım farkındasınızdır dedi. Biz çok farkındayız ve özellikle seni çağırmak istedik. Çünkü bugüne kadar konuştuğumuz kutsallar bizi sınırlayan, bir fanusta yaşamaya iten kutsallardı. Genellikle işte konuştuğumuz şeyler işte sömürü, yönetme, kontrol altında tutmak vesaire gibi amaçla yapılan kutsallaştırmalardı. Ama bu bölümümüzde sadece bizim mental sağlığımız dışında hiç kimse bir zararı olmayan şehir tutkularımızdan bahsedeceğiz. Çünkü neden yapmayalım? Paşa gönlümüz öyle istedi.
İşte o kadar. Doya doya o zaman yargılanma korkusu olmadan, linç yeme korkusu olmadan şehirleri ve şehir tutkumuzu övebiliriz, yüceltebiliriz değil mi? Bu bölümde tersten gidiyoruz. Seinfeld'in opozit bölümü gibi.
Kesinlikle.
İnşallah sonumuz George Costanza gibi biter.
Yani umuyorum öyle gider. Benim ters gitmekten böyle bir gram bile pişmanlık duymadığım bir bölüm. En sonunda I am George falan diye çığlık dağıtmazsam çok çok sevineceğim. Ege, bizden sana açık çek. Senden aldığımız cesaretle biz de, çünkü yani şehir, bazı şehirleri övme konusunda bazen abartıyoruz falan mı tribine giriyoruz, ama bu bölümde hiç öyle bir kısıtlama getirmeyeceğiz kendimize. Ben çok merak ettiğim bir şeyi sorarak başlayacağım. Sonra sözü yine size bırakacağım. Ya aslında bu şey bana çok garip geliyor ve sağlıklı olduğunu çok düşünmüyorum. Az önce Seda da dedi ya, mental sağlığımız dışında bir sorunu yok diye. Bununla ilgili size bir şey sormak istiyorum. Arkadaşlar, ben bazen kendimi New York'ta görüyorum. Ama ben hiç New York'a gitmedim. Ama oraya gitmeyi o kadar çok istiyorum ki. Çünkü Amerikan romcomlarını izleyerek büyüdüm ve main karakter orada hep New York'ta yaşardı. Sonra rüyamda şunu görüyorum. New York'tayım ama aslında orası İstiklal Caddesi. Yani bu bir kabus artık, rüya değil. Ve yani kafamda böyle kendimi o kadar çok böyle manifesting yapıyorum. Kendimi New York'ta görüyorum, işte Central Park'tayım falan filan. Ama orada ben bir türlü İstiklal Caddesi'nden çıkamıyorum. Ve işin daha da korkunç yanı, ben bu rüyayı böyle hani bir kere falan gördüm değil. Ben bunu düzenli aralıklarla görüyorum. Bu bana çok korkunç geliyor. Hatta şöyle anlar falan da biliyorum. Bu şimdi anlattığım rüya değil maalesef. Hatta gece mesela İstiklal'de yürürken böyle çok keyifli bir akşam geçirmişim. Ama bir New York playlistim var. Onu açıp böyle ağladığımı falan da biliyorum. Dediğim gibi maalesef bu bir rüya değil. Ne bu artık, hani bilincimin bana sen New York'a gidemedin, bu ekonomik düzlemde de gidemeyeceksin gibi görünüyor deyip yaptığı bir kıyak mı? Yoksa herhangi bir başka bir şey mi bilmiyorum ama sormak istiyorum. Şehirleri rüyalarınızda gezdiğiniz oluyor mu bu ekonomik düzlemde?
Çok. Ama ben de genelde daha önce gittiğim şehirleri gezme şeklinde oluyor. Bir de şu versiyonu çok sık yaşıyorum. Böyle bitmek bilmeyen bir kabus gibi loop'ta sürekli aynı rüyaları görüyorum. O rüyalarda şu: genelde Roma'da bazı favori süpermarketlerim var. Çünkü ben eskiden bir market gezme tutkunuydum. Ekonomik kriz sebebiyle artık o olay, o event kalmadı ama eskiden böyle bir hobim vardı. Rüyalarımda hep Roma'daki o favori marketlerimdeyim. Onları geziyorum. Tam sevdiğim bir reyonda oraya ait olmayan bir şey görüyorum. Bu genelde ya mozzarella oluyor, top mozzarella, ya da kozel bira oluyor. Türkiye'de yok ya istediğim gibi. O kadar özlüyorum ki. Onları görüyorum, tam almaya kalkıyorum, kasaya geliyorum. Kasada beklerken uyanıyorum. Hiçbir zaman yediğim ya da içtiğim olmadı. Hep o noktada uyanıyorum. Ya da işte bazen şehir değişiyor. Berlin'deki bir markette geziyor oluyorum. Ama final hep aynı. Ve ben bundan çok sıkıldım artık.
Çünkü Ege kasanın anahtarı karşı kasada orada. Gerçekten çok kabus gibi bir rüyamız senin de. Çok sevindim yalnız olmadım.
Yani benim anlatacağım bu kadar havalı rüyalarım yok. Sıklıkla gördüğüm rüyalar: asansörden düşme, asansörün düşmesi.
Havalı mı? Bizi duydun mu?
Ya bunun yanında evet, havalı şehir rüyaları yani. Biriniz Roma'dan, biriniz New York'tan bahsediyorsunuz. Ben asansörü düşüyorum ve böyle sıkı sıkı tutunuyorum bir şey olmasın diye.
Rüyalarda buluşuruz diyelim bu şehirlerle o zaman ve bu rüya mevzusunu kapatıyorum.
Anca rüyamızda zaten diye soğuk bir espriyle kapatalım madem.
Şimdi biraz bu şehirlere neden bu kadar tutkunuz diye baktım. Çünkü ben bu programda böyle şeyleri araştırmakla yükümlüyümdür. Sorumluluğum budur. Hiç ihtiyacınız olmayan bilimsel bilgileri vermekle sorumluyumdur. İnsanların yaşadıkları şehir ile psikolojisi arasında tabii ki bir bağ varmış. Bu aşikar. Yani Nuri Bilge Ceylan'ın da bütün art house filmlerini boşuna Anadolu'nun ücra köşelerinde çekmediği belli. Nöromimari diye de bir disiplin var bu alanda çalışan. Yani varmış. Şimdi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşik Krallık'ın parlamento binası yeniden yapılanırken, savaş esnasında bombalanan bina, Churchill, o dönem işte savaşta Birleşik Krallık'ın başında bulunan başbakan, "Biz binaları biçimlendiriyoruz, sonra onlar da bizi biçimlendiriyor," demiş. Ya o kadar doğru ki bence. Ki hatta bu daha komplike bir şey. Ya mesela cam duvarları olan gökdelendeki bir dairenin mesela ben Paris'ten dekor edilebileceğini düşünmüyorum. Ben de mesela bir YouTube canavarıyım. Yani YouTube'um bir çöplüktür. Ve bu çöplüğün bir parçası da vloglardır, bir parçası da ev turlarıdır. Dünyanın her yerindeki ev turlarını izliyorum. Ki gerçekten de o evin için dekorasyonu şehirle, hatta binanın yapısıyla uyumlu. Neyse, asıl meseleye geliyorum. Yani aslında bu şehirler ve bizim psikolojimiz arasındaki ruhsal etki sandığımızdan daha fazla. Çünkü beynimizdeki bir bölgede ki özel hücreler yaşadığımız yerin geometrisi ve alanı üzerine uyum sağlayabiliyormuş. Yani yaşadığımız yere göre beynimizdeki o özel bölge şekillenebiliyormuş. Bu Kanada'da yapılan bir araştırmada ortaya çıkmış. Karmaşık ve komplike, ilginç binaların olduğu yerlerdeki insanların ruh hali daha basit ve monoton yerlerdeki yaşayan insanların ruh haline göre daha mutluymuş, daha olumluymuş.
Yani yine doğrudan coğrafya kaderdir önermesine gelmemiz beni hiç şaşırtmadı.
Ya o kadar haklısın ki, coğrafya kaderdir demediğimiz gün mü var? Zaten bununla ilgili geçen gün Twitter'da böyle birkaç tweet görmüştüm. Şehir ve insan psikolojileri üzerine, işte posta kutuları, yağmur sularının aktığı borular, kütüphane binaları, sokaklar vesaire vesaire. Şehirde küçük detaylar paylaşıyordu, karşılaştırıyordu böyle. Orada da kötü ve çirkin kentsel alanların insan psikolojisi üzerindeki zarardan bahsediyordu. Bunu okurken aklıma bir de şey geldi. Şimdi bir arkadaşım var. Tekrar İstanbul'a taşınıyor ama son 3 yıldır küçük bir şehirde yaşıyordu. Hatta küçük bir şehrin küçük bir ilçesinde yaşıyordu ve çocuğu oldu pandeminin başında. Sonra şey demişti bir gün bana. Yani çocuğumun bu şehirde estetik algısı gelişmeyecek. Yani bundan çok korkuyorum demiş. Sonra bir düşündüm. Ben de öyle küçük bir şehrin küçük bir ilçesine doğdum, büyüdüm. Ve gerçekten gelişmiyor bir süre. Yani bunu geliştirmek için çaba sarf etmeniz gerekiyor. Kendinizi eğitmeniz gerekiyor bu bilince sahip olduğunuzda. Bu kadar şeylerden bahsetmişken artık sözü Ege'ye bırakmak istiyorum. Seni buraya bir Roma elçisi olarak çağırdık. Programın sonunda da şehrin anahtarını sana vermek çok isterdik. Ama ne yazık ki şu an bu bir istek olarak kalabiliyor. Sen Hem Avrupa'da hem Asya'da farklı şehirlerde bulundun. İşte farklı mimari, atmosfer, şehir kültürü, insanlar, giyim tarzı vesaire vesaire. Bunların gerçekten bizim üzerimizdeki psikolojik etkisini nasıl açıklıyorsun? Sen nasıl gözlemledin bu durumu?
Ben öncelikle o çocuğuyla ilgili kaygılanan arkadaşını buradan kutlamak istiyorum. Kesinlikle haklı olduğunu düşünüyorum ve bununla ilgili benim de verecek birkaç örneğim var. Öncelikle ondan bahsedeyim. Hatırlıyorsunuzdur belki birkaç ay önce Twitter'da Hollanda'nın şu an ismini hatırlamadığım bir şehrindeki Getir Şubesi'yle ilgili kıyametler kopmuştu. İşte estetik açıdan şehri bozduğuna dair belediyeye şikayetler, bilmem utanmasalar CİMER'e şikayet edecek boyuta gelmişti insanlar. O bayağı yer yerinden oynamıştı. Getir de hemen bütün araçlarını içeri alıp vitrinlerini resim sergisine çevirmişti ve Türkiye'deki Getir şubeleriyle yapılan kıyas tweetler çok fazla o dönemde Twitter'da etkileşim almıştı. Gerçekten az önce Ilgaz'ın da dediği gibi yine coğrafya kaderdir'e bağlıyoruz burada. Ve çok üzücü, bilmiyorum yani.
Yani Türkiye'de bu kadar sınır tanımaz oluşları ve Avrupa'daki kurallara hemen uyum sağlamaları aslında bir şirket politikası da değil. Yani nabza göre şerbet gibi bir şey bir noktada.
Ya aslında belki arz talep bile diyebiliriz yani. Şöyle bir düşünüyorum. Bir sürü şikayetim var yaşadığım şehirlerle ilgili ya da bulunduğum şehirlerle ilgili. Ama estetik kaygılara sıra o kadar geç geliyor ki ben istiyorum ki önce Getir kuryeleri sağlıklı bir şekilde çalışsın. Emeklerinin karşılığını alsın. Trafikte bir şey olmasın. Bana da çarpmasınlar. Sonrasında ben Getir deposunun görünümüne bakmak zorunda kalıyorum. Ben de çok isterdim. Ama maalesef ya gerçekten. Çok üzülüyorum ben de bu arada buna.
Çünkü öyle alışmadık, öyle bir yerde büyümedik. Halbuki mesela düşündüğümde Roma'da yetişen, büyüyen insanlarla Bursa'da ve İstanbul'da büyüyüp yetişen benim estetik anlayışım ne kadar paralel olabilir ki? Ve bu üzücü yani. Bilmiyorum, bir kere birine şey sormuştum. Arabayla beni bir arkadaşım almıştı Roma'da. Evime götürüyordu ve geçtiğimiz otoban Kolezyum'un yanından geçiyor. Ben her seferinde dehşet içinde baka kalıyorum tabii ve şey demiştim yani sen doğma büyüme Romalı biri olarak bu şehrin bu estetiğine alışabildin mi yani? Hani çok çirkin bir otobanda gidiyoruz ve birdenbire karşımıza milattan öncenin bilmem kaçından bir şey çıkıyor ve nutkumuz tutuluyor. Sen buna alışabildin mi diyorum. Yok, alışamadım, alışılacak bir şey değil bence, çok gerçeküstü dedi. En azından güzel cevap verdi. Alıştım ya falan dese çok sinirlenecektim.
Ben çok öfkelenirdim o noktada. Hadsiz falan derdim. Senin burada yaşamaya ne hakkın var falan. Her gördüğünde büyülenmek zorundasın.
Neyse, daha fazla uzatmadan Seda'nın sorusuna döneyim ben. Yani ben aslında bir şeyleri romantize etmekten hiç hoşlanmayan biriyim. Ama buna rağmen şehirleri, şehirlerle kurduğum ilişkiyi ve şehirlerin bana hissettiklerini çok romantize eden biriyim. Mesela işte bir aşk ya da ayrılık şarkısı dinlerken aklıma Roma geliyor her seferinde. Ya da sarhoşluk seviyemi bir ortamda ne ölçüde Roma konuşmaya başlamamla anlayabiliyorum. Bu biraz sağlıksız Ilgaz'ın da rüyalarıyla ilgili söylediği şey gibi ama bir yandan da ilginç ve trajikomik buluyorum ben bu durumu. Ve aslında her şehrin bu kadar bambaşka hisler hissettirebilmesi inanılmaz bir şey. Tam olarak bu sebeple de seyahatin çok bağımlılık yaratan bir şey olduğunu düşünüyorum. Her yeni bir şehir o güne dek hiç tatmadığın hisler demek, bambaşka hayatlara şahit olmak demek, kendini o hayatların içinde hayal etmek ve bambaşka olasılıkları deneyimlemek demek aslında. Her şey sana ne kadar küçük olduğunu hissettiriyor bir yandan ve bence bu iyi bir küçük hissetme hissi. Çünkü dünyanın merkezinde ben yokum rahatlaması yaşatıyor sana. Bu benim galiba hayattaki favori hislerimden biri. Bir de bu her şehrin farklı bir hissinin olması durumuna ben biraz girmek istiyorum. Bu neden böyle, neye göre böyle, sadece kendi kafamızda uydurduğumuz bir takım hayallerden ya da klişelerden mi ibaret bilmiyorum ama gerçekten bence de her şehrin bir ruhu var. Böyle olduğuna inanmayı seçiyorum ya da. Mesela Prag'a gittiğim her seferde ben depresiflikten kafayı yemek üzereydim. Böyle Kafka Reis'ten o yazdığın her satırda ne kadar haklıymışsın diye sokaklarda bağırarak koşmak istemiştim. Ki çok sevdiğim şehirlerden biri ve çok keyifli zamanlarımda gitmiştim ama olur da ileride bir gün orada yaşamam gerekirse ben kesinlikle mental sağlığımı bunu kaldırmayacağını düşünüyorum. Ya da mesela Varşova'yı da o açıdan benzer buluyorum. O kadar Kişlovski filmi bir şehir ki orası da. Buhran ve kasvet üstüne üstüne geliyor böyle ama tatlı bir melankoliyle için kan ağlarken yüzünde güller açarak sıcak şarabını da yudumlayabiliyorsun bir sokak köşesinde. Keza Tokyo'da da ben benzer bir buhran şehri deneyimi yaşadım. Prag depresyon, Varşova melankoli ise Tokyo'da yapayalnızlık benim için. O şekilde teklediğim bazı hisleri var şehirlerin. Tokyo tıpkı bir Murakami romanı gibi hissettirmişti bana. Daha doğrusu Murakami karakteri gibi hissetmiştim oradayken. Ve o kadar yoğun bir izolasyon hissi yaşamıştım ki gerçeklik algımı kaybetmiştim gerçekten. Bunlar biraz iç karartıcı örnekler oldu sanırım, kusura bakmayın ama. Yani Hong Kong ve Wong Kar-wai ya da Madrid Pedro Almodovar gibi daha az depresif örneklere ve eşleştirmelere girersem ben sabaha kadar konuşurum. O yüzden biraz kasvetli örnekler vermek istedim. Özetle şehirlerin uyandırdığı hisler ve o şehirleri anlatan yazar ve yönetmenlerin hayatları boyunca anlatmaya çalıştığı duygular benim için çok paralel gidiyor. Bunu keşfettiğim her anda da kendi küçük iç dünyamda böyle tatlı aydınlanmalar yaşıyorum. Bir yandan da acaba onlar mı gerçekten o şehirleri hissedip hislerini anlatmakta çok başarılı, yoksa ben mi onların etkisinde fazla kalıyorum, onu da bilmiyorum. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktana dönüyor bir noktada. Ama en sonunda tabii ki fark etmiyor. Önemli olan her şehrin sırf o şehirde olduğun için sana hissettirdiği şeyler. Bir yandan da tabii sırf oradayken hissettiklerin yetmiyormuş gibi her yeni şehri tanıdıktan sonra ardından gelen o şehri özleme hissi başlıyor. Sonra işte bir köşede benim gibi Roma'yı düşünerek ayrılık şarkıları dinlerken kendini buluveriyorsun.
Benim şu an tüylerimin diken diken olması normal mi? Gerçekten bu duygusallıkla devam edeceğim ben ya. Ya mesela Ege, senin o bahsettiğin parametreler var ya, işte çok mutlu olduğunda ya da ne bileyim ne kadar sarhoş olduğunu bir şekilde bununla ölçüyorsun. O bahsettiğim parametreler bende de var. Çok mutlu bir haber aldığımda ya da böyle inanılmaz derbeder hissettiğimde kendimi güvende hissettiğim yerde olmak istiyorum ki benim özelimde bu Antalya oluyor. Mesela burada böyle bu şey, bir şehri kutsamakla ilgili söyleyeceğim her şey de Antalya ile ilgili olacak. Yılın 8 ayı burada yaşamama rağmen gittiğimde özlüyorum. Yazın bendeki etkisi başka ama mesela bir şehri özlemenin ne demek olduğunu ben üniversiteye başladığım yıl 18-19 yaşındayken öğrendim ve o zamanlar çok çok havalı bir histi bu. Yani üniversiteye gidiyorsun, İstanbul'da olacaksın, en yakın arkadaşlarınlasın, böyle gerçekten o his çok iyi geliyordu. Ama sonrasında senin de bu bahsettiğin bir şehri özleme hissinin bir insanı, bir şeyi özleme hissinden çok daha farklı olduğunu anladım. Yani birazcık acı bir deneyim oluyor bu. Ama aynı zamanda bir hissi özlemek ya da ne bileyim bir dağı özlemek, tuzlu suyu özlemek böyle çok hani ne yapıyorsun sen ya falan dedirten bir şuursuzluk. Ama hayır, özlüyorum. Antalya'da yaşadığım şeyleri aslında özlediğimi fark ediyorum. Dediğim gibi bir insanı özlemekten çok daha yoğun ve yine birazcık umutsuz olacak belki ama bence çaresizce bir şey. Çünkü ya seni çok özledim. Ararım FaceTime'dan, hani bir şekilde seninle bir yerde buluşurum. Ama şehir özlemini gidermek için tek çözümün fiziksel olarak oraya gitmek. Yani bu hani benim İstanbul'dan Antalya'ya gelmem görece tabii daha kolay ama daha farklı uzaktaki bir şehir olunca böyle insana gerçekten acı veren bir özleme dönüşüyor bence o. Şehirlerden bağımsız şekilde sanırım ev hissini de özlüyorum. Ben Antalya'da doğdum büyüdüm ve onun mesela bana benim üzerimde yarattığı etki eve dönme. Bir de hani bunu böyle asla memleket nere hemşerim falan noktasına söylemiyorum ama bir yerde, diyelim ki böyle kalabalık bir yerdeyiz, daha önce Antalya'ya geldiğini bildiğim ya da Antalyalı olduğunu bildiğim birine böyle bir çekiliyorum. Ama nasıl bir çekiliyorum? Böyle magnetik bir çekim mi? Ne bileyim, tuzlusu mu? Güneş kremi kokusu mu? Bilmiyorum. O kişiyle konuşmak istiyorum. Çünkü biliyorum ki bir süre sonra biz o kişiyle böyle ortak anılarda buluşacağız. Şehrin hafızasını konuşacağız. Bir noktada buluşturacak yani bizi. Ve aşırı özlem dedim. Antalya'dayım, dağlara falan koşmak istiyorum şimdi bu yayından sonra. Ama Ege, sen Roma'da en çok neyi özlüyorsun? Yani o Roma'da olma hissinin ve o enerjisinin dışında. Yani eminim bir sürü şey sayabilirim. Bilirsin ama aklına ilk gelenler neler, onları merak.
Ya ben Roma'nın her şeyini o kadar özledim ki şu an buna nereden cevap vermeye başlayabilirim bilmiyorum. Çünkü 4 senedir fiilen non-stop bir şekilde İstanbul'dayım ve Roma'ya adım atmadım ve bu beni kahrediyor. O şehrin içinde yaşarken ya da sık gidip geliyorken gözüne batan tarafları tabii ki çok oluyor. Ama bu kadar uzak kalmışken Şu an özlemediğim tek bir kötü yönü bile yok. İyi yönlerini zaten özlediğim gibi kötü yönlerini de çok özlemiş durumdayım. Ama spesifik olarak en özlediğim şey Roma'nın sokakları diyebilirim. Çünkü mesela Roma için açık hava müzesi denir hep. Bu bir klişedir ve çok da doğru bir klişedir. İnsan kendini oradayken bir film setindeymiş gibi hissediyor. Evinden çıkıyorsun, markete gideceksin mesela. Köşeye dönüyorsun böyle hop. Ve karşına birdenbire dev gibi milattan öncenin bilmem kaçıncı yüzyılından kalmış, kim bilir kaç imparatorluk görmüş, kaç milyarlarca insanların anılarını toplamış, hafızası olan bir şey görüyorsun, bir sanat eseri görüyorsun. Halbuki o bir binaymış. Ama bina demek için bin şahit lazım. Yani o bir sanat eseri. Sanki gökten zembille inmiş, uzaydan gelmiş gibi gerçeklik hissini kaybettiren sokaklara sahip bir şehir Roma. O özelliğini çok özlüyorum. Gerçekten az önce konuştuğumuz gibi sokakta yürüdüğümde içimin açılma hissini, estetik algımın geliştiğini, loading olduğunu hissetme hissini çok özlüyorum gerçekten. Onun haricinde tabii ki marketten 1 euroya aldığım çok kıytırık gözüken ama çok lezzetli çıkan bir şarabı karton bardağına içe içe sokaklarını arşınlamak, işte yoldan geçen dayılarla selamlaşmak, girdiğin bir dükkanın sahibinin seni hatırlaması. Halbuki sadece 5 sene önce bir kere girmişsin o dükkana. Bir kere selamlaşmışsın ve o adam seni 5 yıl sonra yine hatırlamış. Romalıların gerçekten çok acayip bir hafızası var. İmparatorluklarına yakışır. Eşdeğerde bir hafızaya sahipler gerçekten. Sokakta dertsiz tasasız kart oyunu oynayan, birasını yudumlayan dayılar, teyzeler, bütün hayatın o hızlı akışına rağmen hiçbir şey yokmuş ve yetişmemiz gereken hiçbir şey yokmuş gibi oturan, keyifçiliğini yapan, sakin sakin içkisini yudumlayan, seni kahve içmeye çağıran lokal İtalyanları, lokal İtalyan da ne kadar garip bir tabir oldu. İtalyanları çok özlüyorum. Bu atmosferi çok özlüyorum gerçekten.
Ya ben bile özledim şimdi bak yani şimdi gerçekten.
O zaman özleme son vermek adına konuyu değiştiriyorum ve aslında Ilgaz senin özleme duygusu dediğin şey yine dönüp dolaşıp bende coğrafya kaderdir cümlesine getiriyor benim zihnimi ve söylediğin her şey limon sıkmaya geliyorum hazırsan.
Hazır olmaktan başka bir çarem yok artık burada. Gönder gelsin.
Yani ben hangi şehri özlüyoruz diye düşünüyorum. Anılarımı, mimarisini mi, bize yaşattıkları hissimi, orada yaşadığımız insanla birlikte yaşadığımız insanlarımı vesaire vesaire gibi düşünüyorum. Ya mesela İstanbul'da benim 10 yılım geçti ve anılarımın geçtiği birçok yerin üzerinden dozer geçti diyebilirim ki hiç abartı yapmıyorum. Yani fiziksel anlamda gerçekten dozer geçti. Mesela Karaköy'den dozer geçti. İstiklal'deki birçok bina dönüştü vesaire vesaire. Aynı şey Beşiktaş için de geçerli. Şehir hafızası diye bir şey ne yazık ki bizim coğrafyamızda, Türkiye'de doğduğumuz, büyüdüğümüz yerde yok. Mesela benim doğduğum ev dahil iki ev, yani hayatımın 18 yılını geçirdiğim iki ev yok mesela. Bayağı yıkıldı hani. Şimdi Avrupa'da şey diyoruz ya, insanların hani doğduğu evde ölüyor falan hani. Yan tarafta yaşamaya devam ediyor. Tamam hani bir noktada bence bu şey küçük bir yaşama hapsedebiliyor belki seni ama bir noktada da şehir hafızası var gibi düşünüyorum. Yani aylar sonra bile bir yere gittiğimizde orada değişmiş bir şey bulabiliyoruz. Dükkanlar değişebiliyor, binalar zaten değişiyor, yıkılıyor vesaire vesaire. O yüzden yani neyi özlediğimize dair benim biraz kafam karışık aslında. Bence o hissi yani o dönemde, geçmişte yaşadığımız hisse özlüyoruz gibi geliyor biraz bana.
Bence de bu arada kesinlikle öyle ki ben hani geçmişle bağını sağlıklı kuramayan bir insan olarak dünden önceki gün mü böyle bir tweet gördüm. Şey diyordu tweette, İstanbul'u seviyorum ama hani kültürel miras falan filan bunlar için değil, New Yorklulara New York'u sevmesi gibi. Ve altında tabii ki de tweet'e yazan yorumları okurum ben. Yine böyle hatalara düştüm. Oradaki bir cümle şey diyordu. Şehrin kaosu, dinamikliği ve kendini main karakter hissediyormuşsun gibi. Yani büyük şehirlerde olan şey bu. Mesela şimdi kendimden düşünüyorum senin bahsettiklerinden sonra. 18 yıl yaşadığım bir şehri bırakıyorum ve bu şehir böyle bir Akdeniz şehri. Herkes aşırı rahat, yürüyerek denize gidiyorsun falan. Sonra İstanbul'a geldim ve yani 18 yaşında İstanbul'a taşındığım zaman o izlediğim filmlerdeki bağımsız işte hayatı partilemelerde ile geçen, tek sorunu böyle erkek arkadaşıyla yaşadığı romantik sorunlar olan biri olacağımı zannediyordum. İlk evimizi tuttuğumuz zaman tuvaletteyken kapı açılmıyordu. O kadar küçüktü o ev yani. Böyle korkunç şeylerle karşılaşıyorsun sonra. Ama şehrin hissettirdiklerini, mesela üniversiteye ilk geldiğim zamanda Kayışlandan Taksim'e birinci haftadayım. Taksim'de sabahladığımı hatırlatıyor mesela Taksim bana. Evet, şimdi İstiklal'de korkunç bir sürü kentsel dönüşüm, yok edilen şehir hafızası var ama benim aklımdaki yer o. Şimdi yani ki İstanbul'a da sonradan yerleşen ve oranın da dinamiklerini çok çok sonradan, belki de çok eksik şekilde deneyimleyen biriyim ama tüm bunlar bana aslında o şehrin hissettirdiklerini ne kadar çok özlediğimi fısıldıyor. Yani senin dediğin o şeye %100 katılıyorum. Böyle konuştukça aklıma Rex geldi. Ya hayatımda izlediğim en konforsuz film izleme deneyimini muhtemelen Rex'te yaşamışımdır, eğer bir yerde yatarak falan film izlemiyorsam. Ama Rex'in kapandığını, yıkılacağını öğrendiğim gün hüngür hüngür ağladım. Çünkü üniversite yıllarım gitmişti, işte sinema date'lerim gitmişti, tek başıma kendimi iyi hissetmek için gittiğim o günler gitmişti. Yani şehrin hafızası zaten biraz daha böyle böyle bir şey. Bizi şehirlere bağlayan şey aslında zaten bu hafızalarımız, anılarımız ve çevremizle beraber yaşadığımız anılar. İşte bir köşeden gittiğin zaman, aa bu sokağa girdiğimde hep bunu hatırlıyorum demek. Bu bence çok büyük bir lük. Mesela işte yani turist olarak bir yere gittiğim zaman, ne bileyim Sagrada Familia'yı ilk gördüğüm zaman ne kadar etkilendiğimi, ne kadar büyülendiğimi hatırlıyorum. Ve mesela oraya sadece bir turistlik ilişkisi kurmama rağmen bir fotoğrafı gördüğüm zaman ya ne kadar güzeldi o his diyorum. Ama kendi yaşadığın şehirde bu hisse yabancılaşman çok daha korkunç bir şey. Çünkü burada özlemek fiziksel olarak bir şey değil, senden alınan ve geri getirilmesi çok imkansız şeylere duyduğun özlem. Ki bunun da hiçbir şekilde geri dönüşü yok. Yine umutsuz umutsuz konuştum ama gerçekten böyle hissediyorum.
Ben sana çok katılıyorum. Mesela İstanbul'da artık o şeyi yaşayamıyorum, senin o söylediğin. Bu sokakta şöyle şöyle anılarım vardı ya da işte arkadaşlarımla Taksim'de şu mekana giderdik, şunu yapardık, aynı çok özledim hissini yaşayamıyorum. Çünkü mesela aynı sokağa girdiğimde bambaşka bir ülkede gibiyim, bambaşka bir şehirde gibiyim. Hiç sanki o anıların yaşandığı yerler, o mekan, o lokasyon değilmiş gibi geliyor. O yüzden İstanbul'a karşı kendimi artık çok daha yabancı hissediyorum. Bir şehre bizi bağlayan şeyler zaten bence bunların hepsi, şehrin mimarisinden o şehirdeki anılarımıza, o anki ruh halimize kadar bunların tümü ve o mirasın tamamen yerle bir olduğunu düşünüyorum. Gerek anılarımız, gerek kimsenin artık aynı hayatlarda, aynı yerde olmayışı, burada yaşamayışı, çoğu insanın o mekanları asla bulamayacak olmamız, bunların hepsi ne yazık ki çok iç karartıcı gerçekler ve bilmiyorum, İstanbul'a karşı ben artık o eski bağlılığımı hissetmediğimi düşünüyorum. Belki de uzaklaşsam, uzakta yaşıyorsam farklı hissederim. Ama şu an bu şekilde hissediyorum.
Ben de o noktadayım İstanbul konusunda. Yani İstanbul'a çok çok büyük heveslerle gelip yerleşmiş biri. Ya çünkü hani böyle şeydir ya, İstanbul sana umut verir, o dinamiksindir. Ama o dinamizmin artık benim yaşamımın önüne geçtiğini fark ediyorum. Çünkü mesela bir yerden bir yere gitmek, evet metropollerde belki her zaman zor ama İstanbul'da buna değecek aktiviteleri yapamadığını, senden bu hakkın alındığını görmek, böyle bir kar zarar tablosu yaptığın zaman hayır abi değmiyor gerçekten dedirtiyor. O yüzden belki de İstanbul'u aslında seviyoruz ama böyle İstanbul bizi sevmiyormuş gibi falan hissediyorum ben artık.
Gerçekten öyle değil mi? Ya böyle hani şey, senin sevdiğin ve böyle paçasından ayrılmadığın bir yetişkin, sen çocuksun ve İstanbul sürekli seni ittiriyor gibi. Bana da onu hissettiriyor. Ve Ege'nin dediği bu yabancı olma, evde hissetme durumu sanırım biraz yani şehirlere karşı hissettiklerimizin evde olma hissiyle bence çok yakından ilgisi var. Yani mesela ben neredeysem evim oradadır diyen bir insan değilim. Bayağı bir ev, fiziksel bir ev var. Orası benim evim ve ben sadece kendimi orada evde hissediyorum. Bunu değiştirmeyi ya da farklı hissetmeyi denedim ama olmuyor. Yani denerken de kendim fazla domestik buluyordum ama artık şu an bununla barıştım. Ya evde olmayı çok seviyorum. Pandemide evde olmaktan hiç şikayet etmedim. Sadece işte sevdiklerimle görüşememe, hayat kısıtlamaları, işte sokağa çıkamam vesaire vesaire. Hani evde olduğuma bir an dahi pişman olmadım. Öyle söyleyeyim yani, o karantinalarda dahi. Ama yani böyle ne kadar gezmeyi sevsem de, dışarıda vakit geçirmeyi sevsem de bir noktada hani ben kalkayım artık evime döneyim geliyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz bu konuda? Neler hissediyorsunuz?
Ya bende de o eve dönme hissi var ki ben uzun zamandır böyle iki şehirde yaşayan, iki şehirde de evi olan biriyim. Mesela şeyi fark ediyorum. Eskiden İstanbul'a geliyorum, Antalya'ya dönüyorum. Böyle bunları bilinçsiz bir şekilde bilinçli bir tercihle söylüyormuşum aslında. İşte Antalya ev olduğu için Antalya'ya dönüyorum ama son yıllarda artık böyle bu kavramların hepsinin karıştığını görüyorum. Gelmek, gitmek, dönmek hepsi böyle birbirine giriyor. Ev gibi olsun hissini çok seviyorum. Yani hep öyle biriydim. Bilmiyorum belki ilerleyen yaşlardırın da buna etkisi vardır. Ama gittiğin yeri, bulunduğun yeri eve dönüştürme fikri ve böyle o yabancılığa alışma süreci de yani artık böyle daha çok zevk vermeye başladı. Keşke daha çok evim olsa farklı ev şehirlerde diye düşünüyorum yani ben.
Ben açıkçası artık bu konuda biraz çelişkili hisler besliyorum. Mesela eskiden hiç evim olmadığını ve hiçbir yere ait olmadığımı hissederdim. Bu zaman zaman tatmin edici bir duyguydu açıkçası ama zaman zaman da acı vericiydi. Artık tam tersine her yerin evim olduğunu, daha doğrusu her yerin değil ama birden fazla yere ait hissettiğimi düşünüyorum. Farklı şehirlere, İstanbul değil artık ya. Bak ne kadar üzücü. İstanbul evet. Derdim buna her zaman ama tam da bundan bahsedeceğim aslında. Mesela İstanbul'da şu an fiziksel evimde pandemiyi geçirdiğim ve şu an bugünlerimi de geçirdiğim evimde olmak bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Evde olma hissini ben de çok seviyorum ve artık başka bir şey de kafam götürmüyor sanırım. Belki de yaşla ilgili dediğin gibi Ulgaz. Ama evimden dışarı sokağa adımımı attığımda hiç evimde hissetmiyorum. Çok yabancı hissediyorum bu şehre artık kendimi. Bu beni çok hırpalıyor. Halbuki beni al böyle bu şekilde Roma'ya koy, Berlin'e koy, Tiflis'e koy, alakasız başka birkaç sevdiğim şehre daha koy. Gerçekten sokakta kendimi evimdeymiş gibi hissediyorum. Oraya ait hissediyorum. Ve bu iki his bende çok çatışma yaratmaya başladı. Evimde mutluyum ama fiziksel çatımın altında mutluyum. Buradan bu sınırların dışına çıktığım an yaşadığım şehir içinde kendimi evde hissetmiyorum. Bilmiyorum, çok üzücü diye bitiriyorum her cümlemi şu son zamanlarda ama çok üzücü geliyor.
Gerçekten ama hakkındır böyle bitirmek. Dinlerken yine üzüldüm çünkü.
Ege, bize biraz Roma'dan bahsetsene. Yani bu aşk ve nefret olarak tanımladığın ilişkini dinleyelim biraz. Neden Roma mesela? Biraz daha elim çenemde şu an bu soruyu sorarken.
Anlatsana biraz tatlı kız.
Bence bunu spritlerimizi yudumlarken konuşmamız gerek. Çünkü az önce dediğim gibi sarhoşluk seviyemi ne kadar Roma konuştuğuma göre ölçüyorum ben. Sarhoşluk seviyemi arttıkça daha çok Roma konuşuyorum. O yüzden en gerçek hislerimi o zaman benden alabilirsin Seda. Çünkü şu an az önce de dediğim gibi 4 senedir Roma'dan uzakta yaşıyor olmanın getirdiği bir Roma ile aşk-nefret ilişkimin törpülenme durumu var. Yani o nefret kendini giderek özleme bıraktığı için o nefret hissini biraz uzak hissediyorum kendimi. Şu an daha çok aşk kısmı ağır basıyor. Stockholm sendromu daha ağır basıyor. Roma'nın her şehre ait olan zorlukları mevcut ama Roma'nın içinde yaşarken birdenbire o her şehre ait olan mevzular Roma'da yaşandığı zaman çok oraya özgü olmaya başlıyor. Italian style oluyor biraz. Her şey çünkü İtalyanlar için belli bir stilde yapılır. Dertler de böyledir. Bürokrasisinden işte kira dertlerine bilmem nelerine kadar her şey birdenbire Roma'ya özgü olmaya başlıyor. Roma seni başta bir büyülüyor güzelliğiyle, gerçek dışılığıyla. Aman Allah'ım burada kesinlikle yaşamalıyım. Burada yaşayanlar insansa ben neyim, hayatımı nerede geçirmişim diyorsun. Sonra yaşamaya başladığında dünyanın kaç bucak olduğunu görüyorsun. Az önce İstanbul'la ilgili söylediğin şey Roma için geçerli olmaya başlıyor. Roma seni birdenbire tepiklemeye başlıyor. Git artık bırak diye. Şutlamaya çalışıyor seni. Mesela yani çok basit bir örnek vereyim. Çok kıtırık gelecek şimdi bunları anlatmak. Çünkü yeterince derdimiz başından aşkın ya burada. Roma'daki dertleri anlatmak biraz kıtırık gelecek şu an ama biraz bahsedeyim.
Biz öyle objektif dertlere hasretiz ama biraz bahsetmemiz lazım.
Mesela Roma'da şehir çok iyi korunduğu için kafana göre bina yapamazsın. Bina yapmayı geçtim. Bütün bina sana ait diyelim. Binayı boyatamazsın, tamam mı, istediğin bir rengi. Çünkü o şehir korunuyor bölge tarafından. Çünkü orası bir tarihi eser, bütün şehir. Ve Romalılar bunun çok farkında, çok güzel koruyorlar şehri. Bu kadar güzel korunması bence çok güzel bir politika. Olması gereken, inşaatsızlık falan, harika şeyler. Ama gündelik yaşamda şöyle bir dezavantajı oluyor. Öğrencilerin artmasıyla, göçmenlerin artmasıyla nüfus artışı çok fazla yaşanıyor. Zaten gidip gelen turist sayısı da çok fazla. Böyle olunca Roma'da kalacak yer bulamamaya başlıyorsun. Birdenbire evlerin az olması, talebin çok olması, kiraların iyice fırlamasına sebep oluyor. Sen bir tane ev bulacağım, başımı sokacağım derdindeyken gerçekten böyle döküntü yerlere, saçma sapan paralar istenmesini geçtim. Bir de bir sürü dolandırıcısıyla uğraşıyorsun ki Roma'nın dolandırıcıları çok meşhurdur. Gideceklere önerim, dikkatli olun. Kafanıza göre ev tutmayın uzaktan. Dolandırıcısı çok meşhurdur Roma'nın. Ama bir yandan da dolandırıcısı her ne kadar fazla olsa da tanıdığım en iyi insanları da herhalde Roma'da tanımışımdır. Romalılar öyle uçta yaşarlar biraz. Ya çok iyilerdir ya çok pisliklerdir, kötülerdir demeyeyim de çıkarcılardır. Ya da bu benim böbreğimi mi alacak, niye bu kadar bana iyi davranıyor, niye bu kadar yardımcı oluyor diyeceğin kadar iyi insanlar tanırsın. Böyle iki uçtadır, çok gerçek ötesi, bu dünyaya ait olmayan bir yer gibidir. Bilmiyorum, şu an nutkum tutuldu biraz. Hayal ettim kendimi o sokaklarda ve söyleyeceğim şeyleri unuttum. Burada keseceğim sanırım.
Ege, ben bir şey merak ettim. Sen Roma'ya taşınmadan önce de bu kadar çok hayran mıydın ve Roma'da yaşamaya kararın nasıldı? Orayı merak ettim. Birkaç, evet. 2 yıl kadar orada yaşadın değil mi?
Evet, 2 yıl kadar orada yaşadım. İlk gittiğimde ki... Abi bir dakika, şimdi şuradan gireceğim buraya. Sizde de hiç şey oluyor mu? Kızlar, sizde de hiç şey oluyor mu? Böyle bir ülke ya da bir şehre daha önce hiç gitmemişsiniz. Ve biliyorsunuz ki gittiğinizde çok seveceksiniz. Ya da hiç sevmeyeceksiniz. İtalya benim için öyle bir ülkeydi. Roma öyle bir şehirdi. Ve ben Roma'ya gitmeyi yıllarda beklettim. Başka yerleri gezdim hep. Roma'ya gidişimi bir süre erteledim. Ve gittiğimde gerçekten hayalimdekinden çok daha fazla sevdim. Ve şey dedim, ya ben burada yaşayacağım dedim. Başka bir yolu yok bunun. Ben burada yaşamak için elimden gelen her şeyi yapacağım dedim. Keza sevmediğim bazı şehirlerle ilgili öngörülerimde de haklı çıkıyorum bu şekilde. Sizde de hiç oluyor mu? Sonra bu konuya geri döneceğim de.
Gitmeden New York'ta yaşayıp çok mutlu olup rüyalarımı göreceğimi düşünüyorum ben yani. Kesinlikle oluyor.
Bu hissi de çok seviyorum ben. Evet, daha sonra nasıl yerleşme kararı aldım Roma'ya? Yeşil pasaportum varken güzel gezdim Avrupa'yı da, İtalya'yı da. Daha sonra Asya'da uzunca bir süre gezdim. O süreçte hep İtalya'ya, Roma'ya dönmenin yollarını arıyordum. Yüksek lisans başvurusu yaptım. Hiç olmayacağını düşünürken birdenbire oldu ve o şekilde yerleştim. Ama ne yazık ki bazı kişisel sebeplerden ötürü okulumu da bitiremeden İstanbul'a dönmek zorunda kaldım. Niyetim, amacım, hayalim geri gitmek. Okuluma devam ettim. Birdenbire unexpected eğitim aşkı.
İnanılmaz bir eğitim aşkıdır bu, Ege. Gerçekten gözlerimiz yaşardı burada. Ya Eat, Pray, Love diye bir film var ya. Yani hani İtalya'dan başlıyor. Ya gerçekten İtalya'dan neden başladığını ben çok çok iyi anladım o filme bir kere daha böyle izledim. Gerçi yok, İtalya'dan mı başlıyor? En son mu İtalya'ya gidiyor?
İtalya'dan başlıyor.
Ha, tamam, bütün söylediklerimi yerle bir etmeyeyim de. Mesela orada o... Film de çok uzun gerçekten bu arada. Ben İtalya sahnelerini izleyip geri kalan kısımları, evet, böyle çarpı 1,5'da izliyorum. Gereksiz bir uzunluk var o filmde de.
Biraz da sıkıcı.
Ya böyle şey, ya ne kadar rahatladı o içindeki o bütün salaklıklar birazcık şey oldu falan. Gerçekten böyle İtalya benim kafamda o filmde o rahatlatıcı etki, o işte ne bileyim hayatı seven İtalyanlar şey fikrini hatırlatıyor bana. O yüzden böyle hep pozitif duygularım var oraya karşı.
Yani ben Netflix'te bütün İtalya ile ilgili dizi ve filmleri izliyorum mesela. Sadece şehir görmek adına. Hani çok küçük, adını bilmediğim ve haritadan böyle girip baktım burası neresiymiş falan diye baktığım yerlerde dahi geçse o mimari, o hayatın akışı vesaire. Hatta bazen Ege'yle böyle yazışıyoruz, hani film kötü ama hani işte etrafta şehir görüyorsun falan diye.
Zaten genelde o yüzden izliyorum ben de. O kadar kötü İtalyan filmlerini koymuşlar ki Netflix'e. Neden böyle bilmiyorum ama sırf şehir göreyim diye açıp izliyorum. Bir saniyesinden de pişman olmuyorum. Yine de duygulanıyorum. Bir de film güzel olsa kim bilir kim toplayacak bizi yani sonrasında.
Peki yani yaşam tarzın, mesela İstanbul'dayken başka yaşayıp Roma'dayken başka yaşadığın oluyor muydu?
Kesinlikle.
Hani, daha yavaş, daha sakin, daha huzurlu, mental olarak belki nasıl diyeyim, daha rahat. Benim o oluyor çünkü yani mesela Fransa'da yaz geceleri bizim apartmanda insanlar biralarını alıp, komşular bayağı, apartman girişinde toplanıp sohbet ediyorlar hani. Onun dışında mesela artık otobüste 10 dakikadan fazla bir yere yolculuk yapmak istemiyorum. Bisiklet, buraya geleceğim de bisiklet kullanmayı öğrendim. Mesela bilmiyordum. Bisiklet kullanabiliyorum. Pazara gittiğimde 3 kere bir turlayıp ondan sonra alışveriş yapıyorum. Çünkü o vaktim var. O ortam ve o rahatlık var vesaire vesaire.
Kesinlikle katılıyorum. Ben de hangi şehirdeysem adeta o şehrin ruhuna uygun yaşamaya başlıyorum. Birdenbire bütün düzenim değişiyor. Karakterimden şüphe ediyorum. Ya diyorum, ben böyle biri miydim? Niye böyle davranıyorum? Ama Roma'daki kendimi gerçekten seviyorum. Çünkü kendime değer vererek yaşıyorum Roma'da. Roma'da bir kere toplu taşıma çalışmadığı için her yere yürüyor herkes. Yürüyerek ulaşımımızı sağlıyoruz. Böyle olunca ister istemez çok hareket ediyor oluyorsun. Zaten yürümesi çok keyifli bir şehir olduğu için sana direkt endorfin basıyor böyle. Bütün hormonlar harekete geçiyor. Ekstra spor yapma isteği veriyordu o şehir bana. Yediğin şey her ne kadar pizzanın, makarnanın adı kötüye çıkmış olsa da orada hiç öyle değildir. Gerçekten sağlıklı ve kaliteli besinler yiyorsun. Mevsimine uygun, en organik olmayan şey bile organik yiyorsun aslında. Kaç kere ben markette gidip en ucuz makarnayı almaya kalktığımda bayağı yaşlı dedeler gelip bana fırça attı. Bırak onu diye. Bırak onu, bunu al diye elime zorla makarna paketi tutuşturan dayıların içinde yaşıyordum ve ister istemez bir noktada onlar gibi düşünmeye başlıyorsun. Daha güzelini almak istiyorsun, daha güzel yemek istiyorsun, daha güzel yaşamak, sosyalleşmek, daha güzel bir düzenin içinde olmak, var olmak istiyorsun ve bu kendine verdiğin değeri de çok etkiliyor, özgüvenini etkiliyor. Ben kesinlikle katılıyorum o yüzden söylediklerine.
Evet, yani mesela Türkiye'de şeydir. Bir kere bir tweet görmüştüm sanırım. Dumbbell siparişi vermiş biri ve kargo onu çıkarmak istememiş. 50 kilo falan böyle bir dumbbell siparişi. Aramış hani, apartmandayım hani, girişteyim, alabilir misiniz diye. Bunu söyleniyor, şikayet ediyor. Kapıma kadar getirmedi falan filan diye. Ki zaten kargocuların taşıyabileceği belli bir limit var. Üstüne üstlük ben burada kargom geldiğinde aşağıya inmekten ve onu almaktan hani gocunmaya geçtim. Mutlu oluyorum. Çünkü İnsana ve yaptığı işe verilen bir değer var. Çünkü o kargomu getiren insan nasıl diyeyim, eğitimsiz de olabilir, bir tıp öğrencisi de olabilir, çok mümkün bu arada. Ama ya insanlara değer verildiğini ve bir işe değer verildiğini hissettiğimde ben mutlu oluyorum açıkçası. Hani neden kapıma kadar gelmedi diye yakınmıyorum. Burada bile mesela getiri çok geç kullanmaya başladım ve şu ana kadar 2-3 kere falan kullanmışımdır. Şeye çok alıştım ben. Pazar günü kapalı marketler, okey tamam, ona göre ayarlarım hani. Ya da işte böyle haftada bir alışveriş mi yapılıyor ya da iki, ya da alışveriş günü mü var? Okey tamam, ben bunu okeyim. Posta mı atıyoruz her şeyi? Tamam atarım falan hani. Çünkü buradaki düzen bu ve ben zaten bu düzenin getirdiği hayat koşulları için burayı seçtim. Hani hem bunu isteyip hem bundan şikayet etmek biraz tuhaf geliyor bana.
Katılıyorum. Seda'nın söylediği hayat tarzına çok yakın bir hayat tarzları var İtalyanların zaten. Güney Fransa'yla İtalya'nın birbirine paralelliği epiktir. Dolce far niente diye bir tabirleri var. Hiçbir şey yapmamanın tatlılığı demek. Ve İtalyanlar hayatlarının her aşamasında bunu uyguluyorlar. O kadar fazla uyguluyorlar ki bürokraside gerçekten seni Türkiye'nin 5 katı daha fazla çıldırtabiliyorlar. Hiçbir şey yapmamayı çok seven ve buna göre yaşayan bir millet. Mesela 5 kişi bankada sıra bekliyorsun. Banka 9'da açılıyor, 5'te kapanıyor. Arada 11.30-1.30 arası siestamız var, tamam mı? 5 kişi ya. O 5 kişiyi akşama kadar almıyorlar içeri. İşini halledemiyor, sadece 2 kişi hallediyor. Ve çalışması gereken insanlar gözünün önünde kendi aralarında sohbet ediyorlar, geyik yapıyorlar. Bunu görüyorsun. Ben mesela buna çok yabancı biri olarak laf etmek isterim. Etmem tabii ki. Ama laf ettiğimde orada herkes tarafından ayıplanacak kişi benim. Çünkü onların normali o. Öyle yaşıyorlar. Bir yere aceleleri yok. Başta böyle şeyler çıldırtıcı olsa da bundaki mizah da çok hoşuma gidiyor. Ve Seda'nın da dediği gibi o hayat tarzını aslında o yüzden seçiyorsun bir noktada. O yüzden şikayet etmenin hiçbir manası kalmıyor hakikaten.
Ben ilk geldiğimde böyle tramvay geliyorken görüyordum durağı ve koşuyordum hani yetişmek için. Herkes bana deliymişim gibi bakıyordu. Niye koşuyor? Hani tramvayı biliyorum, nefes nefeseyim, herkes böyle rahat falan. Benim üstüm başım dağılmış, saçım dağılmış koşmaktan. Hani yavaş yavaş ben de öğrendim. Artık koşmuyorum, bakıyorum. 2 dakika sonra diğerine binerim falan gibi ama ilk zamanlar o şeyi çok hissediyorsun. İşte bankacılık sisteminde vesaire falan her şeyde o bir doğulu yanın hadi ya falan diyor ama sonra diyorsun ki kendine eğitmeye çalışıyorsun. Mesela şu an mesela market sırasında bekleyebiliyorum. Okeyim hani. Bir yere girerken bekleyebiliyorum. Çok okeyim. Bekleriz ne olacak falan.
Ya ben hep turist deneyimleri olarak yaşadım. Mesela yani sizin gibi uzun süreli kalmadım. Türkiye'deki şehirlerde bile farklılık olduğunu hissediyorum. İstanbul'da çok hızlı yürüyorum. Antalya'da çok yavaşım. Hava güneşliyken çok mutlu olurum falan. Ya da ne bileyim ya İtalya'da işte 1,5 haftalık turistlik o deneyimimde şeyi fark ettiğimi hatırlıyorum ben de. Yine arkadaşlarımız vardı orada yaşayanlar. Bu kadar yavaşlık turistken çok güzel ama hani Türkiye'nin o kaosunda yaşamış ve ona alışmış birisin ya. İşin senin dediğin gibi mesela bürokrasiye geldiğinde ya da farklı şeylere geldiği zaman ya hep bu kadar yavaş olmaya okey miyiz endişesi vardı bende ama senden öğrenmiş oldum ki alışıyormuşsun sanırım bir süre sonra. Ve şeyi düşündüm. Mesela burada bir kadın olarak mesela bir kafede, bir barda oturduğum zaman insanlarla sosyalleşme konusunda ne kadar böyle tanımadığım insanlarla ne kadar korkularım olduğunu ama yurt dışında turistken yani aynı ana dili konuşmadığımız İngilizce üzerinden iletişim kurduğumuz insanlarla bile daha güvenli bir şekilde iletişim kurabildiğimi fark ettiğim zaman sadece o güvenlik bile bana böyle çok güzel bir lüksmüş gibi geliyor. Mesela burada biri herhangi bir şekilde benim yanıma gelip işte şimdi oturalım bir kahve içelim mi dese hayır deli misin sen ya ne diyorsun falan deyip böyle tetikte hissederim. Ama aynı şey yurt dışında olduğu zaman zaten böyle bir hani eğlenceli bir deneyim olarak turistik deneyimi şey yaptığın zaman her şey daha açıksın. O ülkenin atmosferi seni çok daha böyle hele böyle bir de daha Akdeniz ülkelerine gittiğin zaman daha rahat. Bunun böyle bir yaşam stili olduğunu hayal etmek hem çok büyüleyici hem çok imkansız geliyor bana. Sanki asla böyle tecrübe edemeyeceğim bir şeymiş gibi geliyor.
Sana çok acı bir örnek vermek istiyorum bu söylediğin şeyin. Buradayken tetikteyim, yurt dışındayken iletişime çok açığım diye. Ben buraya ilk dil kursuyla geldim ve ilk dil kursuna gittim. Hocalarımdan bir tanesi İzmir Fransız Kültür'de çalışmış biriydi. Tabii Türkiye'nin her yerini gezmiş. İzmir'de böyle bir yıla yakın yaşamış vesaire vesaire. Ve bir deyim anlatıyordu. Böyle kötü bakmak, yargılamak, işte toplum içinde ötekileştirmek gibi bir deyim anlatıyordu. Dedi ki Türkiye'de bara yalnız giden kadınlara işte kötü bakarlar falan gibi böyle. O kadar utandım ki yani hayır da diyemiyorsun bir yandan hani. Hani kötü bakarlar şey nasıl diyeyim İstanbul'da vesaire zaten belki bizim ortamlarımız böyle değil ama hani biz bile bunu düşünüyoruz yani hani. Günlük hayatımızın bir parçası değil yalnız başımıza. Belki bara gitmek bilmiyorum. Bu çok acı ve bir yabancının bunu gözlemlemiş olması üzerine dünyanın dört bir yanından 72 milletten insanların olduğu bir sınıfta söylemesi gerçekten utanç verici.
Ben dinlerken yerin dibine girdim şu an ve.
Gerçekten yine böyle bir başları eğildi.
Evet. Tamam o zaman konuyu değiştiriyorum. Ege sen bu kadar İtalya ve İtalyanları övdün. Ben de birazcık öveyim. Buradaki en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi İtalyan. Ve ona bayılıyorum. Yani o kadar keyifli biri ki. Yani hem İtalyan hem Türk bence. Çünkü çok uzun yıllar İstanbul'da yaşamış. Ve bütün her şeye, bütün deyimlere hakim. Geçen hafta sonu işte böyle dışarıda takıldık. Onların evine yakın bir yerdeydik. Sonra işte eve geçtik böyle Karaköy vesaire falan filan. Şimdi merdivenleri çıkıyoruz apartmanda. Diyor ki kusura bakmayın eve biraz dağınık diyor. Ben diyorum ki yok ne tür olur mu öyle şey falan filan. Yok yok siz Türksünüz takılırsınız öyle şeylere diyor yani. Hani hem bu kadar Türk hem de bir Avrupalı bir İtalyan gibi çok rahat hayattan çok keyif alıyor. Bireysel sınırlara çok saygılı, çok düşünceli vesaire vesaire. Yani sosyalleşirken takıldığımız şeyleri vesaire biliyor ve kritik bir soru soruyorum Ege hazırsan. Sprite'i Aperol Sprite mi içersin, Campari Sprite mi içersin?
Ya ben hala Aperol'cuyum.
Alkış efekti gelsin.
Vazgeç içemiyorum Aperol'den.
Ya beni bahsettiğim bu İtalyan arkadaşım Campari'ye alıştırdı. Ve böyle bir yere gittiğimizde işte Aperol saati ise Campari siparişi veriyorum. Böyle yüzünde hafif bir gülümseme oluyor. Ondan sonra kokteyl geldiğinde içinden pipeti çıkardığımda daha böyle bir gurur duyuyor falan. Çünkü İtalyanlar pipetle içmez.
Ve şey, Campari'ye alışacak kadar, Campari'nin acılığına alışacak kadar İtalya'da yaşamayı isterim. Buradan evet.
Yaptın yine manifesteyi.
Yani bu üçlünün Roma'da buluşmasına diyelim o zaman.
Ay lütfen.
Bir fotoğraf paylaşıp bu bölümü hatırlatmasına diyelim.
Aperol spritlerimizi bunun şerefine kaldırıyorum şu an.
Yani kesinlikle. Artık birini biz durdurması gerekiyor. Çünkü montaj bitmeyecek. Serdar bitiremeyecek. Bu arada adını anmıyoruz ama montajlarımızı sevgili Serdar Varol yapıyor. Eline koluna sağlık. Bir kere buradan teşekkür edelim. Roma dahi sevdiğimiz bütün şehirleri övebiliriz. Başta Ege. Ben Montpellier'i öve öve bitiremem. Hatta geçen hafta daha Montpellier'e ilk defa gelen birine saatlerce anlattım. Ilgaz Antalya'yı övmeye doyamaz ki ben de ona katılırım ve asla susmayız. Ya aslında konuşacak çok şeyimiz var ama artık böyle bir saate de yaklaştık. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum Ege. Ben inanılmaz keyif aldım ve bu kadar keyif alacağımı tahmin etmiştim. Yani asla şaşırmadım bu programda. Teşekkürler.
Ege, bence bir sonraki kaydımızı sen İtalya'dayken alacağız. İşte bunu manifesting'de aldım, kabul ettim. Yedi yedi böyle bir şeylerde. Ama bence öyle olacak. Ve ne konuşacağız biliyor musun? Ben böyle bir hayal kuracağım ve ikinci kutsalımız Tarkan'ı konuşuruz diye umut ediyorum. O zamana kadar umarım her şey çok yolunda olur. Ya bu bölüm böyle gerçekten konuşmalara doyamadığım bir bölüm oldu. 5,5 saatten Antalya'yı överim. Senin Roma'yı övmeni dinlerim. Seda'yı dinlerim. Çok teşekkürler geldiğin için. Gerçekten tutkulu bir Roma aşığı olmanın yanı sıra harikada bir konuksun. Güzide şehrimiz, biricik memleketim, güneşin bir başka doğduğu Antalya'dan herkese sevgiler diyorum ben de. Kapanışta sana bırakalım Ege.
Ay çok ağır bir şey bıraktın bunu şu an. Ben de size çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Ben de inanılmaz keyif aldım ve bir yandan da böyle melankolik bir hüzne kapıldım. Hüzün dehlizlerinde yüzmekteyim şu an. Ve bu manifestingini gerçekten aldım verdim. Salavat zinciri, bir takım bir şeyler, evrene mesajlar. Bir sonraki kaydımız... Sesim titredi.
Titredi.
Bir sonraki kaydımız... İtalyalardan Tarkan konuşmakla olsun. İnşallah Allah'ım amin diyoruz.
Gerçekten büyük bir ebik amin diyorum ben de. Bak diyemedim benim ağzım dilime dolandı. Ettiğim duanın büyüklüğünden.
O zaman... Ters köşe yapıp programı Tarkan çığlıklarıyla kapatıyormuş gibi düşünebiliriz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Hoşçakalın. Teşekkür ederim.